Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir Morlu Yeşilli programında tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz kadınların seçim gündemi. Daha doğrusu ittifakların kadınları kendilerine seçim gündemi yapması. Bu çok önemli süreçte konuğumuz sevgili Berin Sönmez. Aslında
merhaba.
Kendisini tanıtmaya ihtiyaç bile yok ama çok herkes biliyor ama çok teşekkür ederiz katıldığı için. Ben yine de kısacık bir özet geçmeye çalışacağım. Berin Sönmez, gazeteci, aktivist, feminist yazar ve eşik gönüllüsü diye şöyle bir özetleyeyim. Hoş geldin Berin.
Hoş bulduk Nilüfer, çok teşekkür ediyorum. Beraber olmak çok güzel.
Çok sağ ol, benim için de çok mutluluk verici bir program olacak bu. Şimdi önümüzde çok kritik bir seçim süreci var tabii ki. Hepimiz için çok önemli ama kadınlar için neredeyse hayati diyebiliriz. İstersen henüz adaylıklar netleşmemişken, kadınların seçim öncesi bu adaylık belirleme sırasında partilerden talepleri nelerdir? Biraz bundan konuşabilir miyiz?
Tabii ki konuşabiliriz. Partilerden kadınların talepleri ama acaba diyorum bu kritik bir seçim dedik ya. Neden kritik bir seçim haline geldiğini mi konuşsak, bir oradan bir girsek mi acaba, ne dersin?
Bir sonraki sorum da aslında o olacaktı ama...
Tamam, öyle yaparız o zaman. Tamam, o zaman sorunla başlayalım. Partilerden kadınların talepleri dediğimizde aslında çok uzun zamandan beri Türkiye Kadın Hareketi'nin talepleri, daha doğrusu Türkiye Kadın Hareketi'nin eşitlik mücadelesinin temeli olan konu eşit temsildir. Eşit temsilden neden önemsiyoruz? Eşit temsil ne anlama geliyor gibi sorular olursa eğer akıllarda. Eşit temsil kadın erkek eşitliğinin ve bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem seçimle gelinen kadrolar için hem ülkenin her kurumunda, kamu kurumlarında vesaire atamayla görevlendirilen kadrolar için kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Tüm kurumlarda ve seçimle gelinen kadrolarda, karar mekanizmalarında ve parlamento tabii ki bunun içerisinde son derece önemli bir yere sahip. Siyasi karar alıcıların yarısı kadınlar olmalı, çünkü dünyanın yarısı kadın, bu ülkenin yarısı kadın. %17-14 gibi oranlarla biz Türkiye'de kadınların siyaset alanında temsil edildiğini görüyoruz. Çok saçma bir şey bu ve o nedenle de bir türlü ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde mekanizmalar işletilmiyor. Çeşitli kurallar oluşturulmuş, yasalar çıkarılmış olmasına rağmen bu yasalar da tehlikeye giriyor. Bu nedenle eşit temsil olmazsa olmazımız. Eşit yurttaşlık, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de eşit temsil. Bunu yapabilmek için de fermuar sisteminin uygulanmasını istiyoruz biz siyasi partilerden. Fermuar sistemi. Bazı ülkelerde parite yasası çıkarılıyor bunun uygulanması için. Parite yasası dediğimizde aynen bizim eşit temsili gerçekleştirmek için hem atamalı hem seçimli kadrolar için örneğin iki aday belirleniyor. Daha doğrusu 10 tane milletvekili mi çıkarılacak? 10 tane kadın, 10 tane erkek aday belirleniyor ve bir fermuarın dişleri gibi birinci sırada kadın seçildiyse ikinci sırada erkek. Sonra böyle devam ediyor bir fermuarın dişleri gibi ve eşit oranda birbirine denk sayılarda kadın ve erkek o sandalyeleri oturma ve topluma dair görevini yerine getirme fırsatı buluyor. Böyle bir sistem istiyoruz ve bunu belki daha sonra yine açıklarız. Özetleyecek olursak eşit temsil, fermuar sistemi ve tüm atamalı seçimli kadrolarda eşitliğin uygulanması.
Evet, yani Millet İttifakı tek başına Emek İttifakı ile beraber işte partiler olarak ilk adaylarını, bütün seçime girdikleri 81 ildeki ilk adayları, milletvekili adaylarını kadın bile yapsa maksimum 81 milletvekili adayına ulaşıyoruz. 600
Evet.
milletvekili içinden. Yani bu
Evet.
ya %15 gibi bir rakam. Çok az bir rakam ama en azından bize bu ittifakların ilk adaylarını kadın olarak, milletvekili adaylarını kadın olarak gösterdiğinde seçim vaatleri, kadın hakları koruyuculuğu gibi vaatlerini
Evet.
hakkındaki samimiyetlerini en azından bize gösterecek bir durum olurdu.
Kesinlikle.
Göreceğiz. Göreceğiz bunu. Peki yani evet kadın vekil istiyoruz, erkek vekil istiyoruz da nasıl
Nasıl?
vekiller istiyoruz? Yani hani öyle bir durum var.
Evet, kesinlikle. Yani Eşitlik İçin Kadın Platformu meclisi izleme çalışması yaptı. Milletvekillerini izleme çalışması yaptı. Ayrıca 10 tane meclis izleme raporu ve bir de 584 vekilin izlendiği bir rapor var. Eşitlik için ve toplumsal cinsiyet eşitliği için kadınlara yönelik şiddetle ilgili olarak kadın hakları, kadın istihdamı, sağlığı, aklınıza gelen kadınlarla ilgili tüm konular ne kadar dile getirildi diye baktığımızda şunu görmüştük aslında. İlk 15 gününde meclisin 2021 yılının ilk 15 gününde mecliste kadın ifadesi 15 günde kadın ifadesi sadece 58 saniye, 59 saniye gibi bir süre konuşulmuştu. Başka yoktu. Bu ilk raporumuzun çarpıcı sonucuydu. Bu kadar ülkenin yarısı, ülkenin sorunları konuşulurken, ülkenin sorunlarının da yarıdan fazlasının sahibi maalesef kadınların sorunları çok olduğu için ve sadece 59, 58, 57 saniye gibi şu anda aklıma gelen bu sadece. Bu çarpıcı sonuçtan sonra dikkat çektikçe bizler basın açıklamalarında bu sefer daha çok yani biz ne yapmışız şeklinde milletvekillerinin konuyla ilgilendiği kadın haklarına ilişkin ve kadınların sorunlarına ilişkin bu ülkedeki eşitlik sorununa ilişkin önerge vermeleri, yasa teklifi vermeleri, konuşmaları, grup toplantılarında liderlerin dile getirmeleri oranları yükseldi. Ancak meclis izlemede gördük ki 584 vekilden yarıdan fazlası meclise gitmiyor. Yarıdan fazlası meclise sadece ilk yemin etme töreni sırasında kürsüye çıkmış. Mecliste herhangi bir yasa teklifinin ilk imzacısı olmamış. Mecliste yasama görevini yerine getirmek için gerekenlere hiç de titiz davranmamış. Yarıdan fazlası. Ama bu arada toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz eden olmamış, kadın haklarından, kadınların istihdam gibi, şiddetle mücadele gibi konularından söz edenler de hiç olmamış. Yani bizim baktığımız İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz olarak çıkıldıktan sonra 20 Mart'tan 1 Temmuz'a kadar yani Avrupa Konseyi'nde taraf ülke olmaktan da çıktığımız güne kadar geçen o 3 ayda İstanbul Sözleşmesi'nden 6.284'ten kadınlarla ilgili tüm diğer meselelerden bahseden ki o kadar büyük sorunlar vardı yani pandemiden çıkılmıştı, sağlığa erişim, eğitimle ilgili sorunlar, istihdam geriliyordu, ekonomik kriz yükselirken kadın istihdamı azalıyordu. Bütün bunlara rağmen kadınlarla ilgili meseleler meclisin çatısı altında ya da milletvekillerinin meclis dışındaki faaliyetlerinde gündemlerini oluşturmamıştı. Buna göre hiç eşitlikten bahsetmeyen vekil sayısı son derece yüksekti. Ve ama şunu gördük, kadınlar %17 gibi bir orandaki kadınlar
Ah, sanıyorum Berrini mi kaybettik arkadaşlar? Sanıyorum Berrini kaybettik. Evet, onu beklerken şu sırada evet, verdiği rapor
Evet.
çok çarpıcı bir rapordu. Eşik tek tek bütün kadınları izledi. Ha, geri geldi. Evet, Siberi söz sana bırakayım tekrar. Ben boşluğu doldurmaya çalıştım ama tabii ki
Teşekkür ederim.
boşluk.
Kusura bakmayın. Azizliğine uğradık. Bir anda internet gitti. Geri geldi.
Hiç
Şimdi
sorun değil. Hoş geldin tekrar.
tekrar hoş bulduk. Bu meclis izleme çalışmasında kadınlar meclisin %17'sini oluşturduğu halde kadınların eşitlikle ilgili, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, tüm kadın sorunlarıyla ve eşit yurttaşlıkla ilgili aklımıza gelebilen 45 soru karşılığındaki tavırları, söz almaları, faaliyet göstermeleri, yasama çalışmalarında dile getirmeleri açısından baktığımızda tüm erkek vekillerin 3 katı oranında kadınlar daha fazla. Düşünelim, oran %17 ama erkeklerin 3 katı puan alabilecek kadar bu konularla ilgili, yani kadın sorunlarına daha çok kadınlar bakıyor. 45 üzerinden puanlandırıldı ve 20 üzerinde puan alabilenler, 45'in 20'sini alabilenler son derece azdı. O azların da büyük kısmı kadınlardı. Bunun için biz eşitlikten yana tavır almayan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkındalığı gelişmemiş ve bu konuda hareket etme eğilimi olmayan vekil istemiyoruz diyoruz. İstemiyoruz. Biz gerek kadın hakları, gerek LGBTİ artı hakları, gerekse toplumda tüm sorunların eşdeğer olarak görüldüğü bir meclisle karşılaşmak istiyoruz ve bunun için de eşitlikçi milletvekilleri istiyoruz. Kadın erkek eşit sayıda olmalı ama aynı zamanda da kadın erkek eşitliğinin bilincine sahip milletvekilleri olmalı diye düşünüyoruz, istiyoruz bunu.
Evet, özellikle erkek milletvekillerinden kadınlarımız çiçektir, annelerimiz kutsaldır diye konuşan vekiller özellikle istemiyoruz. Sanki evlerinin salonundaki bir vazodan bahseder gibi, bir eşya gibi bizden bahsedilmesini ve böyle bir sahiplenilmeyi kesinlikle istemiyoruz mesela.
Kesinlikle. Kadınlarımız, bacılarımız demesinler. Yani biz onlara ait değiliz. Biz özgür, özerk bireyleriz. Onu bilsinler.
Evet, şimdi bunun üstüne esas aslında evet senin de giriş yapmak için sorduğun çok önemli
Evet.
soru. Yani karşımızda kadın düşmanlığı üzerinden buluşulduğunu açık açık ilan eden bir ittifak var.
Evet.
Dolayısıyla bu iki büyük ittifak açısından bakarsak seçim sonuçları kadınları ve LGBTİ artıları nasıl etkileyecek? Neden bu seçim biz kadınlar için çok kritik?
Evet, bu seçim biz kadınlar için çok kritik. Aslında tüm ülke için kritik ama kadınlar ve LGBTİ artılar için hayati öneme sahip, kritik, söylediğin gibi senin de. Bu iktidar uzun zamandır kadın haklarına darbe indirmek için çeşitli çalışmalar yaptı. Kadın kazanımlarından geriye gittik. Aşağı yukarı son 10 yıldır kadınlar, Türkiye Kadın Hareketi yeni kazanımlarla gelişmek, haklarını geliştirmek, güçlenmek konusunda hareket etmek isterken, yeni düzenlemeler yapılmasını isterken hep haklarımızı savunmak, eski kazanımlarımızı elimize tutabilmek için çalışmak zorunda kaldık. Çünkü daima bir saldırıya uğradık. Bir erkeklik krizi yükseldi. İktidar bu erkeklik krizine teşne politikalarla yasaları kırpmaya başladı. Yasaları uygulamaya ve uygulamadığı bu yasaları da kırpmak için çok fırsat kollamaya başladı. TCK 103 dedik, çocuk haklarına saldırı, evlilik adı altında kız çocuklarını çocuk yaşta böyle 12 yaşına kadar düşürecek şekilde maalesef evlilik adı altında istismarı meşru hale getirmeye çalıştılar. Teşebbüs ettiler buna defalarca. Kadınların nafaka hakkına, kadınların şiddetten korunma, insan hakkı ihlali olan o erkek şiddetinden korunma hakkında devletin ağır görevleri var, çok büyük sorumluluğu var. Bunu yerine getirmekten kaçındığını gördük ve bunlar ilerlediler. İstanbul Sözleşmesi'ne kadar ilerledi ve İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz yere çıkıldı erkeklik krizinin taleplerine teslim oldu iktidar. Onların taleplerine teslim oldu. Onların taleplerini yükselten de kendisi oldu vesaire. Ama en son bir yılında, meclisin son yasama yılında 6.284 sayılı yasaya karşı da bir takım düzenlemeler yapmak niyetlerini basında, şurada, burada ve hatta meclis komisyon salonunda dile getirmişlerdi. Böyle bir tehlike bekliyorduk. Bu seçimin bu kadar kritik hale getirdiğini biliyorduk. Ama iktidar son anda oy kaybı ve yeniden seçim kazanma hırsıyla son anda apaçık bir şekilde 10 yıla yakın zamandır sürekli kadın karşıtı karalama kampanyalarını destekleyen, bu kampanyaları örgütleyen, yürüten iki partiyle ittifakını güçlendirmek istedi. Cumhur İttifakı'na birisi Hüdapar'ı açıkça ittifak ortağı değil kendi listelerinden dahil etti. Bir de Yeniden Refah Partisi'ni ittifaka dahil etti. Üstelik Yeniden Refah Partisi herkesin bildiği gibi 30 maddelik bir liste sunmuş. Bu maddelerin birçoğu kadın aleyhine yapılması gereken düzenlemeler. Kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmek yerine kadın erkek eşitliğini hazırlayacak yolda giderken oluşturulmuş pek çok güvencemizi elimizden alacak taleplerde bulundu. Eğer bunları kabul edersen ve o pazarlık kadınların hayatı üzerinde yapılan pazarlıktı, sonunda kabul etti ve iktidar kabul etti bütün taleplerimi dediği o iktidar protokolü hazırlandı. Protokol metninde 6.284 sayılı yasanın numarası adı yok ama yasaya ilişkin 10 yıldır yürüttükleri tüm karalayıcı iddialar orada değişecek, düzenlenecek, ayıklanacak gibi ifadelerle yer almış zaten. Yoksulluk nafakası keza öyle ki yoksulluk nafakası diyoruz ama iştirak nafakasıyla çocuklarına bile nafaka vermek istemiyorlar. Hizbullah'a gelirsek pardon Hüdapar'a diyeyim o kadar zihnimizde özdeşleşmiş ki zaten Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak kabul etmediğini söyleyen bir Hüdapar var karşımızda. Bir sene önceki bir televizyon programında Hizbullah bir terör örgütü değildi diyor. Ve kendilerini genel olarak Hizbullah camiası olarak tanımlıyor. Hizbullah camiası diyor. Ama Hizbullah camiası işte geçmişte 90'larda gerçekleştirdiği gibi silahlı eylemlerle mücadele etme yöntemini bıraktık diyor. Bıraktı Hizbullah bu yöntemi diyor. Bizim de Hizbullah'la
Biz yine de burada Konca Kureyşi bir
tabii ki
anıp
ha, evet. Kesinlikle yani Gonca Kuriş bu Hizbullah'ın mezar evlerinde ve villalarda betona gömülü olarak bulunmuş, işkenceyle öldürülmüş 41 kişiden birisi. Hizbullahçılar bunu gerçekleştirdiklerini kameraya çekerek işkencelere, o yıllarda mücadele, 2000'lerin başlarında mücadele eden polis güçlerinin kimi gazeteciler ve devlet adamlarını toplayarak briefing verdiği izlettiği işkence videoları var. İşkence altında sorgulamışlar. Gonca Kuruş bir Müslüman kadın. Bir ara yolu çok genç yaşta Hizbullah'a da düşmüş ama sonra ayrılmış. Farklı dini gruplarla da beraber olmuş bir kadın. Ama Hizbullah'la yolun ayrılmasına sebep olan şey dini yorumlarının değişmesi. Onların dini yorumlarına katılmıyor. Özgürlükçü dini yorumlara sahip ve feminist mücadele yürüttüğünü söyleyen bir kadın. Feminist, dindar, başörtülü ama bu konularda özgürlükçü yorumlara sahip ve toplumun her kesimiyle ilişkilenmeye çalışan bir kadındı. Ve onu evinin önünden kaçırdılar. Aylar sonra Gonca Kuruş'un akıbetinden bir mezar evin beton gömülmüş zemini altından çıkarıldı bedeni. Korkunç bir şey. Bu IŞİD'in vahşi cinayetlerinin ilk örneklerinden aslında. Gizli yerde yapıyorlar vesaire. Toplum önünde yapmıyorlar IŞİD'den tek farkları ama ağır işkencelerle sorgulayarak öldürüyorlar. Bir nevi engizisyon gibi Hizbullah'ın bu yöntemi. Yani o dini yorumlarından vazgeçeceksin diye işkence yapıyorlar.
Evet, yani hayatımıza Hizbullah ve Gonca Kürşin ölümüyle beraber bir domuz bağı diye bir şey girdi ilk defa. Ya, ben ilk
Maalesef,
defa duymuştum.
maalesef. Evet, korkunç bir şey. Ben de duymamıştım. Gerçekten ben de duymamıştım. Domuz bağı diye bir şeyin var olduğunu. Şimdi bu iktidar Cumhur İttifakı kendi bünyesine aldığında yeniden refah gibi bu kadar aşırılıkçı bir dini yorumlarla kadın erkek eşit olamaz diyenleri aldı ve asla kadın erkek eşit olamaz. Erkek egemendir, kadın erkeğe tabidir diyen bir hüdapar ve o Hizbullah hatıralarıyla aklımızdan çıkmayan tablo karşısında biz kadınların ve LGBTİ artıların bir seçim daha Cumhur İttifakı kazanırsa yaşam haklarının çok korkunç bir şekilde tehlikeye girdiğini, hayatımızda özgürlük namını bildiğimiz pek çok şeyin elimizden gidebileceğini düşünüyoruz. İktidar oy kaybetmeye devam ettikçe aşırı sağa, aşırı dindarlara paye veren bir yapıya büründü ve artık merkezde toplumun genelini kapsayan, kucaklayan hiçbir tarafı kalmadığı gibi aşırıların dini diktatörlük kurmak isteyenlerin partisi haline dönüşüyor. İktidar partisindeki kadınları da bu nedenle biraz daha dikkatli olmaya çağırmak gerek ama tüm kadınları bu ülkenin dindar olsun, seküler olsun, örtülü olsun, açık olsun hiç fark etmiyor. Bütün kadınların hayatları ve hakları apaçık bir tehlike altında. Yani bir seçimi daha bu iktidar kazanırsa biz çıkıp burada bu programda böyle bir konuşma yapabilecek miyiz? Kamuya bunu aktarabilecek miyiz? Bir dini diktatörlüğe doğru gidiyor. Hani hep diyorduk ya seçimli otoriter sistem deniyordu siyaset bilimciler tarafından. Bu 2018'den itibaren uygulanmaya girişilen bu ucube sistem için. Ben bunu o anayasa değişiklik teklifi ilk geldiği günden itibaren 2017'de daha ucube sistem demeye başlamıştım. Hakikaten öyle tek kişilik karar verici ve değme yetkili değme monarkta bugünkü Erdoğan'da olan yetkiler yok. Her ne yapıyorsa tüm sorumluluk kendisinde. Yapılan bu ülkede ait olan her şeyin tüm sorumluluğu kendisinde. Bunu görmek lazım ve bu sorumluluğu görmemiz gereken sorumluluklardan birisi de dindar aşırılıklara izin vermesi, dinci aşırılıklara izin vermesi, bu ülkeyi bir dini devlet haline getirmesi, laiklik ilkesini aşındırdı, laiklik ilkesinin uygulanmaz hale geldiği ve özellikle de Diyanet gibi bir propaganda aygıtıyla bu ülkede sanki laiklik hiç yokmuş gibi Diyanetin din yorumlarının dine dair tek bakış açısı olduğunu kabul etmemizi isteyen ama tüm toplumu da dinileştiren söylemlerle ve eylemlerle aşırı bütçeli tüm toplumu kuşatan çalışmalar yürütüldü. Ve tam bu seçimlerde işte hiç tesadüf olmadığını gördük yeniden Refah'la ve Hüdapar'la anlaşmalar oraya doğru gidiyormuşuz. Seçimli otoriter sistemden seçimle çıkıp demokrasiye doğru evrilmek mümkün diyorduk. Şimdi bunu seçimli otoriter sistemin dini diktatörlüğe dönüşmesi ihtimali üzerinden konuşuyoruz. İran gibi, Afganistan gibi bir dini diktatörlük haline gelmesi, Suudi Arabistan gibi dini diktatörlük haline gelip birey haklarını kısıtlandığı evrensel hukuk değerlerinden ve evrensel demokrasi normlarından uzaklaşıldığı, tabii bunlardan uzaklaşıldığı ölçüde de kadınların yaşam hakkının ve özgürlük alanının çalışmalarının kısıtlandığı bir ülkeye dönüşme ihtimalimiz çok yüksek. Bir adım var ya, bir adım seçimden sonra Cumhur İttifakı kazanırsa bu ittifak protokolünü gerçekleştirmek için harekete geçtiklerinde bir adım sonra kadınların üniversite eğitimi almaları da diğer eğitim kurumları da karma eğitimde laik hukuk sisteminin uygulanması da birkaç Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ortadan kaldırılabilir ve bizler bir dini diktatörlük altında yaşıyor olabiliriz. Bu nedenle çok kritik bir seçim ve bunun için de muhalefete de çok iş düşüyor gerçekten.
Yani o kadar net açıkladın ki tehlikeyi, bütün var olan güvencelerimizi, kazanılmış tüm haklarımızı geriye götürecek, açık hatta yok edecek bir Cumhur İttifakı var karşımızda. İstanbul Sözleşmesi'ni zaten hukuksuz bir şekilde rafa kaldırdılar.
Maalesef.
6.284'te uğraşıyorlar zaten. Nafaka konusu hep gündemdeydi. Çok net anlattın, TCK 103 ile çocuk istismarcılarına af getirmek için yapılmaya çalışılan değişiklikler cabası. Anayasa laiklik, yani saydığın her şeyle beraber bir de Fatih Erbakan, yani herkesi günahlarından engellemek için meclise giriyormuş, istiyormuş, için girmek istiyormuş. Teşekkür etmemizi bekliyor sanırım. Bilemeyeceğim. Geçenlerde bir haber okudum. Erbakan'ın vefatından sonra miras paylaşımında kız kardeşine pay vermek istemediği yönünde bir iddia. Bir gazetenin iddiası, bilemiyorum haberin doğruluğunu. Ama bu miras paylaşımını garanti altına alan kız kardeşini bu mal varlığına sahip olması için miras hakkını garanti altına alan, şu anda var olan 6.284 no'lu yasa.
Bir de medeni yasa tabii ki, evet.
Yani bunların yok olacağı aşikar. Zaten kadın, yani Türkiye'de zaten bir kadın yoksulluğu vardı. Genel olarak dünyada tartışılan bir kadın yoksulluğu var zaten. Türkiye'de de bir kadın yoksulluğu vardı. Pandemi bunu çok daha net, keskin bir şekilde bir daha bir altını çizdi, ortaya çıkardı. Kadının bu yoksulluk kırılganlığını, zorluğunu tekrar tekrar karşımıza çıkardı, gösterdi. Üstüne bir de deprem yaşadık. Bu deprem de tekrar bir afette kadın olmanın ne kadar zor bir durum olduğunu hepimize hatırlattı. Yani aslında Türkiye'nin bir sürü gündemi var. Ama özellikle bu gündemi, kadınları gündeme koymalarının bir nedeni var tabii ki. Peki bizim kadınlar olarak bu kadar saldırı altındayken yeni meclisten taleplerimiz neler olmalı?
Evet, ne kadar vaktimiz var acaba? Çok uzatıyor muyum bilemedim ama Nilüfer, var mı biraz vaktimiz? Biraz geniş.
Var tabii
Evet,
ki.
evet. Biraz geniş olarak şöyle söyleyeyim, tam soruya başladığın yerden. Kadınların kazanımlarını geliştirmeleri zorunlu. Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmiş hiçbir ülke yok. Pekin konferansından, 4. Dünya Kadın Konferansı olan Pekin konferansında 160 ülkenin imzaladığı cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini hiçbir ülke gerçekleştirebilmiş değil ve buna rağmen dünyada pek çok ülke bu yönde hareket ediyor. Neden? Çünkü insanca yaşamanın yolu toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmiş olmak. Toplumsal cinsiyet eşitliğini neden önemsiyoruz? Yani işte köleliğin kaldırılmasını düşünelim. 19. yüzyılda kölelik tümüyle yasaklandı. 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan fikirler ve Fransız ihtilalinden sonra 19. yüzyılda kölelik tümüyle yasaklandı pek çok ülkede. 1940'ları buldu aslında Birleşmiş Milletler'in, 1940'ları geçti, 45 Birleşmiş Milletler'in kölelik yasağının tarihi 45-47. Bu ne demek? Her insan hür ve eşit doğar. Her insan hür ve eşit doğar dediğimizde şunu da gördük. Her insan kavramının içine o insan hakları evrensel beyannamelerinin işte 1789'da Fransa'da, 1776'da Amerika'da karşımıza çıkan insan hakları beyannamelerinin söylediği o insan kavramı kadınları kapsamıyor. Human kavramı kadınları kapsamıyor. O erkek insanı için geçerli. Ve ataerkil toplumsal zihniyet doğrultusunda erkekler de ataerkinin makbul bulduğu erkeklik normlarına uymak zorunda. Ataerkinin normları dışında kalan hiç kimse bu haklardan yararlanamıyor. Eşitlik haklarından yararlanabilmek için o tüm kölelik yasağından itibaren karşımıza çıkan gelişmeler, insani gelişmelerle birlikte yasa önünde eşitlik, kanun önünde eşitlik gibi kağıtlara geçen kavramlar var. Son derece önemli. Ama o kağıtlarda geçen eşitliğin hayatta uygulanabilir olması için toplumsal cinsiyet eşitliğine ihtiyacımız var. Orada kanunda yazıyor. Mahkeme huzuruna gittiğimizde güya var. Ama bunlar yaşama tam olarak aksetmiyor. Aksetmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı geliştirildi ve bence köleliğin kaldırılmasından bu yana insanlık medeniyetindeki önemli bir eşik oldu toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu eşiği aşmadan medeni insanlar sayılamayacağız. Bu çok açık bir şey. İşte buradan bizi geriye götürmek istiyorlar maalesef. Bu geriye götürme konusunda iktidar partisini destekleyen, oy veren, iktidar partisi içerisinde yer alan kadınların da tüm kadınlarla birlikte ortak mücadele etmesi lazım, kız kardeşlik ruhuyla. Çünkü o toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kavramın ortaya çıkışı, bugüne kadar ilerleyişi, işte efendim siyasal katılımın, karar verici mekanizmalarda yer almanın, eğitim imkanlarından tam eşit olarak yararlanabilmenin sağlanması, o kız kardeşlik kültürüyle başlayıp devam eden feminist mücadelenin, eşitlik mücadelesinin sonucu, eseri. Bu mücadeleyi devam ettirmezsek, bu mücadeleyi canlı canlı hala diri tutup dayanışmayla geliştirmezsek eğer, pıt pıt pıt pıt hemen böyle arka arkaya mekanizmaların elimizden kaçtığını görebiliyoruz. Bu nedenle de tüm kadınlar bu seçimlerde ve aslında hayatın her alanında dayanışma içinde kazanımlarımızı kaybetmek yerine eşitliğin sağlamca yerleştirilmesini birlikte başarmak durumundayız. Bu iktidara oy veren kadınlar da bilsinler ki bu iktidar seçim kazandığı takdirde ilk olarak benden, senden önce ilk olarak oy veren, yakın olandan gidecek. Çünkü kadına yönelik şiddet, eşitsizliği sürdürmek için, eşitliği önlemek için kullanılan bir politik araç ve bunu siyasette kadına şiddet olarak gördüğümüzde sokakta evdeki şiddetin nasıl en yakınlarından geldiği gibi baba, koca, kardeş en yakınlarından geliyor. Siyasette de gene en yakınlarından o kadınlara şiddetin geldiğini gördük. Özlem Zengin'i hatırlayalım. Kendi partisinden, kendi içinden, kendi fikirdaşlarından şiddet gördü hemen. Çünkü kadına yönelik o politik dediğimiz şiddet siyasette de en yakından başlayarak kadınları dizayn etmek istiyor. Eşit değilsiniz. Ben egemenim diyor erkek kafa. Bu kafayı değiştirebilmek için de biz birlikte mücadele etmek zorundayız. Peki nasıl yapacağız bütün bunlar? İstanbul
Zeki
Sözleşmesi'ni.
bir araçlarımız var elimizde, evet.
Evet, mekanizmalarımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi çok önemli bir hukuki mekanizma aslında. Uygulanması gerekiyor. Bunun yanı sıra bu ilkeyi uygulayacak bir İstanbul Sözleşmesi vardı. Çok açık bir şekilde, güçlü bir şekilde kadınları toplumda her toplum hayatının her alanında ve kadın hayatının konumlarını erkeklerle eşit düzeye getirecek, o şiddeti önleyecek ama şiddet üreten zihniyeti değiştirecek politikalar geliştirmekte devleti zorunlu tutmuştu. Devlet ben işte hak ihlali olan bu şiddeti durdurmaktan vazgeçiyorum. Ben ilgilenmiyorum şiddeti durdurmakla diyerek şiddeti teşvik ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla şiddeti teşvik etmiş olduğu gibi 6284'e de yani sözleşmeye dayalı koruyucu yasayı kadınları şiddetten koruyan aileyi ve kadını erkek şiddetinden korumakla koruması için hazırlanmış olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulama yasasını tehlikeye atmaya başladı. Bunların hepsinin durmasını ve bunların her birinin kadınlar lehine yeniden güçlenerek, pekiştirilerek işlemesini istiyoruz. Bir seçim geçirdikten sonra 40 gün, 39 gün kaldı hatta diyelim bu geceyi, bugünü saymazsak. 39 gün sonra iktidara gelecek olan yönetimden, seçilmiş yönetimden isteyeceğimiz bunlardır ve bunları gerçekleştirmek öyle kendiliğinden kolayca olmayacak. Kadın Bakanlığı gerekiyor.
Evet.
Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmalı. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı bugün Aile Bakanlığı'nın bünyesinde olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü var. Çok uzun zamandır, 8-10 yıldır yeteri kadar işletilmeyen bir genel müdürlük bu. 90'ların sonlarında ise bu genel müdürlük Devlet Bakanlığı bünyesinde kurulmuştu. Devlet Bakanlığı tek görevi kadın haklarından sorumlu, kadından sorumlu bir devlet bakanı vardı. Şimdi kadından sorumlu bir devlet bakanlığı değil. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı istiyoruz. Ayrımcılıkların önlenmesi, eşitliğin kurulması için bir bakanlık. Ne yapmalı bu bakanlık? Koordinatör bakanlık olmalı. Kadının statüsü genel müdürlüğünü de bünyesine almalı ve koordinatör bakanlık olarak tüm kamu kurumlarında, tüm diğer bakanlıkların her kademelerinde, merkez teşkilatlarında ve bakanlıkların ülke içine yayılmış il, ilçe birimlerinde Kadın ve Eşitlik Bakanlığından temsilciler bulunmalı ve yapılan tayin, terfi, atamalar, görevlendirmeler, bu bakanlığın temsilcisi tarafından kadın erkek eşitliği çerçevesinde, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde doğru yönlendirilmeli. Yani söz yetkisi sahibi olan karara temas edecek, kararın uygulanmasına etki edecek yetkilere sahip bir kadın ve Eşitlik Bakanlığı lazım. Bir yandan bu da benim aklımda olan şey, Sosyal Hizmetler Bakanlığı var, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı var. O çok saçma sapan bir isimlendirme zaten. Sosyal Politikalar Bakanlığı olması lazım. Sosyal politikalar. Aileyi de onun içinde ele alabilirsin. Çocuk haklarının uygulanmasını da orada ele alabilirsin. Engelli, yaşlı ihtiyaçlarını orada ele alabilirsin. Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal hizmet anlayışını bugün sosyal yardımlaşmaya, dayanışmaya yani halka yardım sunmaya, ihale vermeye dönüştürdüler. Oysa o öyle değil. Sosyal politikalar bu ülkenin, bu ülkede yaşayan her bireyin, yurttaşın veya yaşayan tüm bireyleri bu ülke devletinden haklarını alabilmesini gerektiriyor. Böyle bir sosyal politika anlayışı geliştirmeli, yardım vermeli. Devlet sosyal yardım yapıyor değil. Devlet yurttaşına ve bu ülkede kendisinin konuğu olan göçmen ya da turist başka şekillerde bu ülkede kendisinin konuğu olanların haklarını güvence altına aldığını göstermeli. Böyle bir sosyal politika anlayışı. Madem burada doğduk, vatandaşlık hakları diye bir şey var değil mi? Madem burada doğduk, buradan kamu kaynaklarından yararlanma hakkı var. Sosyal yardım değil, kamu kaynaklarından yararlanma hakkını onlara teslim etmek, iade etmek durumunda. Ama bunu nasıl Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'nı kurduğunda Kadın ve Eşitlik Bakanlığı ile birlikte yapabilir ancak. Bu öyle başarabilir bu eşitlik politikasıyla ve bunun dışında da biz kadınlar olarak bu ülkede ah özgür kıyafetlerine karışılmadan her konumda eğitimini aldığım, her konuda eğitim almak. Yani kadınlar şunu okuyabilir, bunu okuyamaz değil. Her konuda isteyen kadının eğitimini almasını, eğitimini aldığı konuda eşit temsil ilkesiyle karar vericilik mekanizmalarına yükselmesini ve kadınların bu ülkede kesin söz sahibi olmasına ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bunları yapabilmek için de az önce söylediğimiz başlarken o eşit temsil ilkesinin genişletilmiş halini hayatta görmek durumundayız. Hadi işe alım, tayin, terfiler de vesaire yapılacak evet ama bunun yanı sıra da ekonomi politikalarında örneğin. Kadınların
Kesinlikle.
ekonomi politikalarında söz hakkının olması gerekiyor. Kadınların ekonomi politikalarını kurması gerekiyor hatta. Ve bizim hayalimiz bu ülkede çok uzak olmayan bir gelecekte hemen seçimden sonra diyemesek bile orta ve uzun vadede yeşil mor ekonomiyi uygulamaya koymaya çalışacak, bu açıdan bakacak bir yönetime ihtiyacımız var. Biz kadınlar bunu birlikte kurabiliriz. Erkeklerle eşit yurttaşlık anlayışına sahip erkeklerle de birlikte bunu kurabiliriz. Yeşil mor ekonomi nedir dediğimizde aslında bugün bütün dünyanın pandemide çok büyük şekilde bir kriz halinde gördüğü, bizim depremlerde depremin hazırlıklı olmama durumuyla birlikte deprem anında yardımların ulaşması ve bugün hala 2 aya yaklaşan bir süredir hala sorunların giderilemediği bir tabloda meselemiz ekonomide kadınların dikkate alınmayışı. Yeşil mor ekonomi bakım ekonomisini ekonomik düzenlemelerin temeline koymayı gerektiriyor. Yani bütün bir ekonomik kalkınma anlayışının üzerine oturduğu kısım bakım ekonomisi olmalı. Bakım ekonomisi dediğimizde işte şey deniyor ya ekonominin motoru otomotividir falan deniyor ya. O ekonominin motoru bakım ekonomisi olmalı tersine. Sağlık hizmetleri, sağlık sektörü bu bakım ekonomisinin içinde, eğitim sektörü tepeden tırnağa bir eğitim sektörü, kreşten üniversiteye lisans üstü eğitimler dahil olmak üzere eğitim sektörü bakım ekonomisinin içinde, gıda sektörü. Bir gıda krizi kapımızda. Pandemiden bu yana kuraklık daha fazla arttı. Zaten bir iklim krizi var. Depremle birlikte o molozların atıldığı yerlerin, atıkların içerisindeki zararlı maddelerle birlikte toprağın ve suyun kirlenmesiyle ki deprem bölgesi bu ülkenin tarım alanında en zengin bölgelerinden birisiydi ve biz orada toprağın ve suyun atıklarla zehirlendiği vahşi atık depolama yöntemleri yüzünden tehlikeye girdiği bir dönemdeyiz. Gıda krizi hem dünyanın hem ülkemizin en önemli bizi bekleyen sorunlarından birisi. Dolayısıyla gıda sektörü de bakım ekonomisinin içinde olduğu için mor yeşil ekonomiyi kesinlikle hayata geçirmek yönünde hareket etmemiz lazım. Bir de savaşlar var. Savaşlara dair kadınların hiç mi sözü yok? Birleşmiş Milletler 1325 sayılı tavsiye kararı çatışma çözümlerinde kadınların da çatışma çözüm çalışmalarına eşit olarak dahil olması durumunda o çatışmanın çözülmesinden sonra sürdürülebilirliğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Çatışmayı çözmek ve barış ortamını sürdürebilmek için kadınlar o ekiplerde olmalı diyor. Yani ben bunu şeye benzetiyorum, çok önemli. Mutlaka gerekli, uygulanmalı, keşke uygulansa ama oğlan çocukları, haylazı olanlar ortalığı berbat etti. Gelin kızlar toparlayın der gibi bir şey. Bütün çatışmaların, sorunların erkek karar vericilerle ortaya çıktığı bir dünyadayız ve 1325 sayılı karar görüyor bunu, tavsiye kararı. Kadınlar çatışmaların çözümünde son derece etkili olacaklar ve o barış ortamının sürdürülmesini de ancak kadınların dahil olduğu çözüm yöntemleri uygulandığı takdirde mümkün görebiliyoruz. Bunu o zaman daha kalıcı bir hale getirmek lazım. Çatışma çözülmeden, çatışma çözümüyle sınırlamadan, tüm bir dış politikanın kadın bakış açısıyla feminist teori ile yönetilmesi mümkün ve buna feminist dış politika diyoruz. Evet, henüz daha çok yeni. Finlandiya feminist dış politikaya geçtik dedi ama kısa sürdü. NATO macerasıyla birlikte vazgeçtik dediler. Ama çok ilginç, birkaç ay önce Almanya'dan geldi. Almanya feminist dış politika yöntemine geçecek dediler. Orada da gerçi Almanya silahlanma oranını geçmiş yıllara göre çok çok çok yükseltme kararı almıştı. Ama feminist dış politikanın yeryüzünde artık sadece feminist literatürde kağıt üzerinde kalmak çıktığı günlerdeyiz. Yani bu örnekleri onun için verdim. Feminist dış politika uygulanabilir, ütopya değil, hayal değil. Diplomasinin kimi ülkelerin kendi çıkarları için başka ülke insanlarını görmezden geldiği, yok ettiği insanlık dışı bir yöntem olmaktan çıkması gerekiyor. Tüm insanların yeryüzünü eşit bölüşmesi için feminist dış politikaya ihtiyaç var. Hani yaptılar ya, bazen yapabiliyorlar. Savaşın ortasında, Rus-Ukrayna savaşında buğday anlaşması yaptılar. Türkiye'de etkili rol aldı. Birbiriyle savaşan insanların birbirini öldürdüğü ortamda bazı ülkelerin şu ülkenin burada öldürmesinden çıkar sağladığı, bir diğer ülkenin de bu ülkenin burada öldürmesinden kendine çıkar sağladığı bir dünya tablosunda herkes bir durdu. Ha, biz buğdayları geçirelim. Anlaşabildiler. O zaman o kriz anındaki istisna olan anlaşmaları bir dünya düzeni haline getirmek neden mümkün olmasın? Kriz anında anlaşabiliyorsak, feminist dış politika çatışma çözümlerinin içinde yer almanın ötesinde o çatışmalar ortaya çıkmadan önce daha adil, eşitlikçi bir dünya kurulmasını, savaş ihtimalinin artık gerilerde kalması gerektiğini söyleyen insan odaklı ve barışın sürdürülmesine yönelik ilkelerle yüklü bir feminist dış politikanın bütün dünyaya egemen olmasını dileyelim, bizim ülkemize de.
Evet, seninle bir feminist dış politika programı da yapalım ileride bir gün mutlaka.
Doğru.
Yani her şeyi çok net anlattın, çok güzel toparladın, çok sağ ol. Bakım ekonomisi evet çok önemli, söylediğin gibi her alanda morlu yeşilli ekonomi. Bizim de
Evet.
programımızın adı bundan dolayı aslında
Evet.
morlu. Ve feminist dış politika dediğin gibi gerçekten çok önemli. Dolayısıyla yani bizim kadınlar olarak bu kritik süreçte yeni meclisten taleplerimiz aslında pratik anlamda belki İstanbul Sözleşmesi'nin hemen yürürlüğe girip etkin uygulanması, 6.284'ün etkin uygulanması.
Onları kaçarı yok. Onları anında istiyor zaten. Tabii.
Evet, Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'nın kurulması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerine kadın adının geri verilip teslim edilmesi ve
Evet.
uzun bir koordine edilmesi bizim için çok önemli, çok kritik. Bu kritik süreçte çok önemli konuları konuştuk, noktalara değindik Berin. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
Yine 50 dakikayı bulduk. Her zamanki gibi nasıl geçtiğini anlamadım ben bu programında. Umarım hiç olmazsa biraz nefes alacağımız, en azından sorunlarımızı konuşup tartışabileceğimiz ve katılımcılığa uygun bir yeni iktidar bizi bekliyordur.
Umarım.
Yani gerçekten çok bir şey istemiyoruz. Her yurttaş gibi demokratik, laik bir ülkede eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam kurmak istiyoruz sadece.
Evet.
O kadar. Çok basit bir talebimiz var aslında.
Evet, gerçekten. Gerisini biz birlikte yaparız zaten diye umuyoruz, değil mi?
Kesinlikle. Biz kadınlar bu işte öncülük yapıp başı çekebiliriz. Kesinlikle dayanışma bizi yaşatacak, dayanışma bizi kurtaracak anahtar olacak bu
Evet.
süreçte.
Tüm kadınlara selam olsun diyelim, evet.
Evet, bu seçim biz kadınlar için çok önemli. Lütfen haklarımıza, hayatlarımıza ve oyumuza sahip çıkalım diyerek bir morlu yeşilinin daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte Yeşil Enerji sohbetlerini kaçırmayın diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.